Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Günaydın insanlara, günaydın, günaydın, günaydın.
Evet, Ankara'dan Haber Ver programıyla karşınızdayız. Herkese günaydın. İrem bize güzel bir İlhan İrem'le günaydın dedi. Biz de böyle güzelliklerle inşallah güzel bir gün olsun diyoruz sizlere. Evet, güzel bir gün olsun ama biraz 5 bölgemiz için meteoroloji yağışlı bir hava uyarısı yaptı. Şiddetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul başta olmak üzere de bu gece yarısına kadar şiddetli yağışlar bekleniyor. Tüm illerimizde vatandaşlarımızın meteorolojiye kulak vererek dikkatli olmaları konusunda biz de uyarıyoruz. Ve Ankara'nın gündemine şöyle bir dönelim. Tabii ki birinci gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması. Önceki gün katıldığı bir televizyon programında rahatsızlanması ve ardından programlarını iptal etmesiyle devam etti süreç. Ama bugün Cumhurbaşkanı Akkuyu Nükleer Santrali açılışını online olarak katılacak. O bildirildi. Diğer iki programı, miting programları iptal edildi. Ve Bülent Turan Grup Başkan Vekili Cumhurbaşkanı'nın programlarının biraz azaltılabileceği mesajını da verdi, açıklamasını yaptı Bülent Turan. Seçime sayılı günler kala bu rahatsızlıklar tabii ortaya çıkabilir. Onlar normal karşılamak lazım. Ama normal karşılamamak gereken bir konu ittifaklar arasındaki bazı problemli konular seçim yaklaştıkça su yüzüne çıkmaya başlıyor aslında. Bunlardan bir tanesi Cumhur İttifakı'ndaki Hüdapar tartışması. Hüdapar'ın İttifakta yer alıp almadığına ilişkin tartışma da sürüyor. Önce Tuğrul Türkeş'in Radyo Sputnik'teki açıklamaları ve rahatsızlığını dile getirmesi, AK Parti milletvekili olarak rahatsızlığını dile getirmesi, ardından MHP'li Celal Adan'ın, MHP milletvekili adayı, İstanbul milletvekili adayı Celal Adan'ın Hüdapar'a ilişkin çıkışı, o bayraktan rahatsızsa biz de onlardan rahatsızız sözleri ve daha önce de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Hüdapar'a ilişkin rahatsızlığı, Bülent Turan'ın açıklamaları derken Cumhur İttifakı'nda hem AK Parti'den hem de diğer ortaklardan, bileşenlerden itirazlar var görünüyor Hüdapar'a. Ama sonuçta birleştikleri nokta şu: Hüdapar Cumhur İttifakı'nın içinde değil. Yani değil ama AK Parti içinde milletvekili listelerinde yer alıyor Hüdapar. Evet, bu itirazları da bir kenara koyduktan sonra bugün Muharrem İnce'nin dün yaptığı yazılı açıklama ilginçti. İttifakın yeniden konumlanması, o da Millet İttifakı'na gönderme yaparak yeniden konumlanmalıydı. CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi şeklindeydi. Deva ve Gelecek Partisi'nin, Babacan ve Davutoğlu'nun bir tuzak kurduğunu CHP'ye, hem oy vermeyeceklerini hem de CHP listelerinden seçilerek meclise gireceklerini, bunun da 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'nin göreceğini söyledi. Bu konuyu birazdan CHP sözcüsü, Genel Başkan Memleket Partisi Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal'da konuşacağız ama ondan önce bir kamuoyu yoklamalarına bakmak istiyorum. Şimdi bir tartışma var. Kılıçdaroğlu ilk kez Erdoğan'ı geçtiğine dair 10 kamuoyu araştırmasından 8'inde Kılıçdaroğlu'nun öne geçtiğine dair bir rakamlar bunu gösteriyor. Ama iki araştırma şirketi, dediğim gibi, bunlardan Optimar ve Sonar, Erdoğan'ın oyunun %51, Sonar'da %46 olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun oyunu Optimar 39, Sonar 44 gösteriyor. Ama onun dışındaki bütün 8 şirketin kamuoyu yoklaması Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu gösteriyor. Burada da ortalamaya baktığımızda Sonar ve Optimar'ı da dahil ederek bakıldığında Mehmet Pösteki bu tabloyu hazırlamış, bu arada merak edenler için söyleyelim. Sosyal medya hesabından Pösteki'nin, ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin hesabından bakabilirsiniz. Şöyle diyor, hemen hızlıca onu söyleyeceğim. %47,5 Kılıçdaroğlu'nun ortalaması, 10 araştırma şirketinin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu %47,5, Erdoğan %44,4, İnce %6, Sinan Oğan da %2,2 görünüyor ortalamada. Şimdi bu, hem bu araştırmaları, bu sonuçları, hem de seçmenin eğilimlerini de birazdan önemli bir isimle konuşacağız. Hatem Ete, sosyolog ve araştırmacı Hatem Ete ile biz seçmen davranışlarını ve bu kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını değerlendireceğiz. Ama şimdi Hatem Ete'ye bağlanmadan önce kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra Hatem Ete ile konuşalım.
Feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. Word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love just the way you look tonight, just the way you look tonight.
Evet, kamuoyu yoklamalarından bahsettik. Ortalama Kılıçdaroğlu 47,5, Erdoğan 44,4, İnce 6, Sinan Oğan 2,2 görünüyor. 10 şirketin ortalamasıyla dedik. Hattımızda da doçent doktor Hatem Ete var. Araştırmacı sosyolog Hatem Ete. Sayın Ete, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Son sahadan gelen eğilimleri bir de sizden duymak istiyoruz ama nedir son tablo? Ondan sonra da detaylara, seçmenin davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceğine geçelim.
Şimdi bu seçimde iki tane seçim için oy kullanacak seçmen. Bir, milletvekili seçimleri. Ona herhalde sonra konuşuruz. Bir de cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizim gördüğümüz ilk turda sonuçlanmıyor. Yani 4 aday olduğu için Muharrem İnce ve Sinan Oğan da %6'nın üzerinde bir oy aldıkları için seçim ikinci tura kalıyor diye görüyoruz biz. İlk turda Sayın Erdoğan'ın da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da oyları birbirine çok yakın. İkinci turda Kılıçdaroğlu biraz daha önde gözüküyor Erdoğan'a göre. Fakat seçime de daha 16-17 gün var. Fakat bu aradaki farkı biz biraz önce sizin araştırmalarda dile getirdiğiniz gibi çok açılmış bir fark olarak görmüyoruz. Birbirine yakın, kolay kapanabilir farklar gibi gözüküyor. Önümüzdeki bu iki haftalık kampanyalar o yüzden çok önemli.
Her iki taraf için de.
Her iki taraf için de. Çünkü seçmenin bir kısmı kararını vermemiş gözüküyor.
Ne kadar normalde, bir kısmı?
Şöyle Aysel Hanım, biz eski seçimlerde seçime 15-20 gün kala aslında seçim sonucunu tahmin edebilecek bir duruma gelebiliyorduk. Fakat bu seçimde birkaç unsur seçmenin kafasını karıştırdı. Ve bir kararsız kitle oluştu.
Nedir onlar? O kafaları karıştıran unsurlar?
Şimdi yani normal %10 civarında bir seçmenin kararsızlığını normal görmek lazım. Her seçimde bu böyle. Fakat bu seçimde %10'un ötesinde henüz adresini netleştirmemiş ve aslında sandık başı diyebileceğimiz bir anda kararını verebilecek de yine bir %10 civarında seçmen var. Bu %10 civarında seçmen 2-3 sebeple kararını geciktirdi bu kadar diye düşünüyorum. Birincisi YSK takvimi çok dar bir zamana sıkıştı. Yani siyasi partiler de adaylar da son dakikaya kadar netleşmedi ve bu netleşmelerde bazı sürprizler de yaşandı. Yani aday olması beklenmeyen adaylar olduğu, aday olacağı varsayılan bir kısım siyasiler son dakikada aday olmaktan vazgeçtiler. Siyasi ittifaklar çok hızlı değişti. Yani hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda sürpriz bazı kararlar alındı. Mesela Cumhur İttifakı'nda yeniden Refah Partisi ile Hüdapar'ın ittifaka katılacağı öngörülmemişti. Bunlar son ay içerisinde gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında ortak listeyle seçime girileceği öngörülüyordu. Fakat son dakikada MHP ortak listeyle girmeme kararı aldı. Dolayısıyla her bir parti kendi listesiyle seçime girdi. Benzer bir sürpriz Millet İttifakı'nda da yaşandı. Deva Partisi kendi listesiyle seçimlere katılacağını söylemişti. Fakat son bir hafta içerisinde altılı masadaki İYİ Parti dışındaki partiler CHP listesinden girme kararı aldılar. İYİ Parti ile CHP arasında ortak liste olur mu, hangi illerde olur tartışması son dakikaya kadar yaşandı. Bütün bu dinamikler benim görebildiğim siyasi elitler arasında kolaylıkla çözülmüş gibi gözükse de seçmenin bir kısmını rahatsız etmiş gözüküyor. Yani seçmen hem Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesi hem de bu son dakikada ittifaklarda yaşanan bu sürpriz kararlarda bir çekimsel seçmen oluştu. Bu tepkisel ya da diyelim ki rahatsız seçmenin yöneldiği adres Muharrem İnce oldu. Şu anda gözlemlediğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce, genel seçimler açısından da Türkiye İşçi Partisi ve Memleket Partisi'nin ne kadar oy alacağı meselesi son güne kadar netleşmeyecek gözüküyor. Bu ikisinin netleşmemesi büyük siyasi partileri ya da seçimin şeyi olan favori adayları olan Kemal Bey ile Tayyip Bey'in durumunun son ana kadar netleşmesini engelliyor. Yani dolayısıyla şöyle söyleyeyim şimdiye kadar özetlediğimi. Normal seçimlerde de bir %10'luk kararsız kitle her zaman olurdu. Fakat bu seçimlerde bu %10'a eklenmiş bir yeni %10 kitle var. Ve bu %10 kitleyi ben tamamen son bir ay içerisinde siyasetin verdiği kararların seçmeni henüz tam olarak ikna etmemiş olması. Bu nedenle de seçmenin son dakikada kampanyaların etkisine, seçimlerin ruhuyla ilgili tartışmalara bakışıyla neticeleneceğini düşünüyorum. Çok... Bu nedenle bu seçimleri öngörmek zor biraz.
Yani çok ilginç bir şey söylediniz. Şimdi %10'luk klasik bir kararsız seçmen vardır. Bunlar da son 15 güne kadar tahmin edilebilir dediniz aslında, evet, seçim sonuçlarını. Şimdi artı bir %10'dan bahsediyorsunuz.
Evet.
Yani %20'lik bir kesim hala kararını vermemiş durumda o zaman.
Evet, yani şöyle mesela diyelim ki bu %10 genel seçimler itibariyle siyasi partilerde başka başka değişimlere yol açabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başka değişimlere yol açabilir. Bir de bu bahsettiğimiz %10 kararsız kitlenin ötesinde bizim ölçümlerimizi zorlaştıran bir diğer dinamik de sahada büyük partiler lehine, küçük partiler aleyhine bir seçim psikolojisi oluşuyor seçimlere yaklaştıkça. Yani normalde Türkiye seçimlere gitmiyorken seçmen kendisini rahat hisseder. Genelde hangi partinin politikalarını daha çok yakın buluyorsa kendisine oraya yönelir. Fakat bir de seçim psikolojisi diye bir şey var. Seçim psikolojisinde hiçbir seçmen oyunun boşa gitmesini arzu etmez. Bu nedenle de vereceğim oy bir kendi partime yaramıyorsa, partime yakın siyasi görüşlere sahip partiye girsin ve bu görüşüm temsil edilsin diye bakar. İkincisi de benim görüşümün karşısına yer alan bir siyasi partiye ya da lidere de yaramasın duygusu ön plana çıkmaya başlar. Şimdi bu özellikle muhalefet kesimi açısından iki tane parti etrafında şekilleniyor bu tartışmalar. Memleket Partisi'nin ne kadar oy alacağı, biraz CHP'nin ve İyi Parti'nin ne kadar oy alacağını ya da milletvekili çıkaracağını, biraz da Memleket Partisi'nin aldığı muhtemel oyların AK Parti'nin daha fazla oy çıkarmasına ne şekilde katkıda bulunacağı ile ilgili tartışmalar yapılıyor. Benzer şekilde Emek ve Özgürlük İttifakı içinde de Türkiye İşçi Partisi ile Yeşil Sol Parti, HDP arasında böyle bir tartışma yaşanıyor. Yani tipin son anda kendi kararıyla seçimlere girme, yani kendi listesiyle seçimlere girme kararı dinleyicilerimiz de izliyordur. Çok yoğun bir şekilde hem HDP hem CHP bünyesinde tartışılıyor. Yani neredeyse her seçim mitingi bu ya da her tartışma programı tipin bu ayrı liste kararının HDP'nin ya da CHP'nin kaç milletvekilini daha az çıkaracağına yol açacağı ya da AK Parti'yi yarayıp yaramayacağı tartışmalarına yol açıyor. Dolayısıyla bu tartışmalar benim kanaatim, geçmiş seçimlerdeki tecrübeler, genel seçimlerde son günlere yaklaştıkça 5 büyük parti lehine biraz sadeleşme yaşanabilir. Yani 5 büyük parti derken de mecliste temsil edilen siyasi partileri kastediyorum daha öncesinden. AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP lehine, çünkü her birisinin çeperde bir rakibi oluştu bir nevi ya da oylarını alan bir parti oluştu. Seçimlere doğru bu büyük partilere doğru bir yönelişle beraber küçük partilerin biraz daha oy kaybetmesini beklemek daha doğru. Benzer bir şey Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu lehine yaşanacaktır. Seçimlere yaklaştıkça Sinan Oğan'la Muharrem İnce'nin oylarında kısmi düşüşler yaşanabilir. Burada her iki meseleyle ilgili de temel dinamik şu bence. Önümüzdeki dönemde bakmamız gereken şey. Bir, meclis çoğunluğunu kim sağlayacak ya da hangi ittifak yaklaşacak? Buradaki temel soru aslında Cumhur İttifakı ile ilgili bir soru. Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali gözükmüyor bizim araştırmalarımızda. Ama Cumhur İttifakı'nın 280'in üzerine çıkıp çıkmayacağı, milletvekili sayısı itibariyle ne kadar 300 milletvekiline yaklaşacağı ya da geçip geçmeyeceği gözlememiz gereken ilk şey ve bu siyasetin gidişatını da etkiler. Muhtemel bir ikinci tur seçimini de etkiler bu durum. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de yine izlememiz gereken en önemli dinamik bu sadeleşmenin Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ı toplamda %6'nın altına düşürüp düşürmeyeceği. Eğer %6'nın altına düşerlerse birinci tur seçimlerinde seçim ilk turda da sonuçlanabilir.
Evet. Fakat şimdi radyolarını özür dilerim.
İkinci tura kalır.
Evet. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hemen söylüyoruz. Doçent Doktor Hatem Ete, araştırmacı sosyolog Hatem Ete ile konuşuyoruz ve henüz seçimi sayılı günler kala aslında kararsız seçmenin kararını vermediğini, %10'un üzerine bir %10 kararsızın daha eklendiğini belirterek büyük oranda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanmayacağını, ancak Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin toplam oyunun, değil mi Hatem Bey? Toplam oyunun %6'nın altına düşmesi durumunda seçimin ilk turda da sonuçlanabileceğini söylüyorsunuz. Kimin lehine sonuçlanabilir böyle bir durumda ilk turda?
Şimdi bir kanaatim, eğer seçim ilk turda biterse Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanacağı yönünde. Çünkü Muharrem, fakat bu kesin de değil. Yani çok açık konuşmak da zor aslında. Çünkü temelde Muharrem İnce'nin aldığı oy muhalefet havuzundan gelen oy. Yani bizim ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Muharrem İnce'yi tercih eden seçmenin İkinci tur tercihine baktığımızda bu seçmenin %20 civarı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor ikinci turda. %60'a yakını Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor. %20'ye yakını da henüz kararımı vermedim diyor.
İnce'nin seçmenini mi dağıttınız şimdi?
Evet.
Onların, evet
yani,
anladım.
Yani ilk turda İnce'ye oy verenlerin yaklaşık %50-60'ı Kılıçdaroğlu'na veriyor. Evet. 20 civarı Erdoğan'a veriyor. 20 civarı da kararsız. Sinan Oğan seçmeni yine %15 civarı Muharrem İnce'ninkinden daha az bir oranla Erdoğan'a oy veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da daha az oy veriyor. Yine %20 civarı falan Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyor. Sinan Oğan'ın seçmeninin yaklaşık %50-60'ı ise henüz kararımı vermedim diyor. Çok muhtemeldir ki bu seçmen sandığa da gitmeyebilir. Yani evet, bu kararsız dediğim seçmen. Dolayısıyla Kemal Bey'in Tayyip Bey'e göre mukayeseli bir üstünlüğü var. Bu açık. İkinci turda Kemal Bey'i Tayyip Bey'in önüne geçiren şey de bu. Yani ilk turda Muharrem İnce'den daha fazla, ikinci turda Muharrem İnce'den seçmeninden daha fazla oy alıyor olması. Fakat bu çok kesin bir şey de değil. Bu şeye bakarak, yani bu dağılıma, %20-60 dağılımına bakarak, eğer seçim ilk turda sonuçlanacaksa bunun Kemal Bey lehine sonuçlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenebilir tabii.
Peki ikinci turda o zaman nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yine şimdi bu ilk tur için söylediniz. Yani Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın %6'nın altında kalması durumunda söylediniz. Diyelim evet, kalmadılar ve seçim ikinci tura gittiğinde, Cumhurbaşkanlığında ikinci tura gittiğinde nasıl bir tablo orada ortaya çıkar?
Şimdi o daha zor.
O daha da zor.
Yani şu nedenle Türkiye ilk defa tecrübe edecek böyle, evet, bir şeyi. Seçmenin de bu siyasal davranış tecrübesi yok. Bu bir. İki, meclis kompozisyonu netleşmiş olacak ikinci tura geçtiğimizde. Yani 14 Mayıs'ta biz milletvekillerimizi seçmiş olacağız zaten. Dolayısıyla meclis, yani yasamanın hangi ittifak lehine sonuçlandığı da 3 aşağı 5 yukarı netleşmiş olacak. Orada muhtemel bir meclis kompozisyonu nasıl şekilleneceği de ikinci tur davranışına yansır seçmenin. Aynı zamanda Tayyip Bey ile Kemal Bey'in propagandalarına da yansır bu 2 haftalık süre içerisinde. Eğer Cumhur İttifakı çoğunluğa yaklaşmışsa, 300'e yaklaşmışsa, büyük ihtimalle avantaj Tayyip Bey lehine dönüşecektir. 300'ün altında bir oranda, uzaksa 300 oranına, o dönemde yine Tayyip Bey Kılıçdaroğlu-HDP ilişkisi üzerine propaganda yürütebilir, ama bu seçmeni bu kadar fazla etkilemeyebilir. Çünkü zaten istikrar sağlanmış olmuyor mecliste. Dolayısıyla bu durumları bilmiyoruz. Ama buna rağmen şöyle okuyorum ben. Şu anda Tayyip Bey ile Kemal Bey arasındaki oy farkı bizim araştırmalarımızda 3'ün üzerinde değil ikinci tur için. Yani çok az bir fark var ikisinin arasında. Şöyle söyleyebilirim size, 51-52 civarında Kemal Bey alıyor, 48-49 civarında da Tayyip Bey alıyor ikinci tur tercihinde. Şimdi bir de buna yurt dışı oylarını eklememiz mümkün. Çünkü biz yurt içinde bir araştırma yapıyoruz. Yurt dışı oylarının yurt içi tercihlere yansıması da bir 0.3-0.4 civarında oluyor. Tayyip Bey lehine oluyor. Dolayısıyla bu fark daha da azalıyor ikinci turda. Şimdi o nedenle ben her iki kampanyanın da şuna odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bir, seçimleri ilk turda bitirmek her iki taraf için de çok daha rahat olacaktır. İki, şey arasındaki komplikasyonlarla boğuşmak zorunda kalmayacaktır. Şu anda gözüken, dediğim gibi, eğer ilk turda sonuçlanırsa Kemal Bey'in kazanma şansının daha yüksek olduğu. İkincisi, seçim eğer ikinci tura kalacaksa da ikisi arasındaki farkın bu kadar birbirine yakın olması her ikisi için de risk oluşturuyor. Seçim ikinci turda fark ne kadar açılırsa bu kadar iki haftalık propagandanın seçmeni etkileme ve bazı seçmenin son dakikada kararını değiştirme marjını düşürecektir. Yine şimdi gözüken Kemal Bey'in ikinci turda daha fazla önde olduğu ama bu farkın kapanmaya da açık bir fark olduğu yönünde.
Şimdi burada bu seçmen eğilimini hangi söylemle değiştirebilir? Çünkü hani bu kararsız seçmen şimdi bakıyor yani.
Evet.
Bir de bu topluma matematik bilmiyor diyorlar. Az önce söylediniz, iki şekilde karar veriyor. Hem kendi partisi lehine hem de ve gitmeyecekse de başka hani partiye de yaramasın hesabı yapıyor dediniz. İki bilinmeyenli denklemi hatta çözüyor demek ki bir yandan bu seçmen. O anlamda hemen bir parantez açmış olalım ama şimdi bu eğilimleri ne değiştirebilir?
Şimdi her iki, yani şöyle zor ve kolay cevabı verilebilir, evet. Soru değil. Ama şöyle söylenebilir. Her iki aday da, büyük adaylardan bahsediyorum, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Aslına bakarsanız her iki aday da normal bu seçimin karakterine, bu seçimin kritik önemine uygun bir büyük coşkulu kampanya yapıyor değil. Yani bunda depremin etkisi olduğu, ekonomik krizin etkisi olduğu, Ramazan ayının etkisi olduğu, tamam. Ama şimdi artık önümüzde 17-18 günlük bir süre var. Ve burada henüz Erdoğan'da, Kılıçdaroğlu'da tam olarak seçmeni seçim psikolojisine, seçim psikolojisine giren bir kısım seçmeni de etkileyebilecek mobilize edici bir söylem üretebilmiş değil.
Havaya sokamadılar yani henüz, evet, seçim yok. Havası yani böyle.
Ne meydanların ruhu, evet, oluşabildi, ne kitlesel psikoloji oluşabildi. Hı hı. Bunun doğru bir strateji olmadığını düşünüyorum her iki aday açısından da. Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Türkiye'ye vaat ettiği temel birkaç tane unsur var. İstikrar vaat ediyor. Son günlerde Cumhuriyet tarihinde daha önce başarılmamış bir sürü eserlerin açılışını yapıyor. Doğalgaz keşfinin açılışını yapıyor, yerli otomobil açılışı yapıyor, milli savaş gemisi açılışı yapıyor falan. Yani şu mesajı veriyor Erdoğan bu kampanyalarla. Ben Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan bir sürü iş başardım. Bana oy verirseniz eğer önümüzdeki dönemde de ben bu eserleri üretmeye devam edeceğim. Fakat bunun ötesinde bir şey söylemiyor.
Yani ama soğan patatesle yani, uğraşmıyorum. Ben daha büyük hedeflerin peşindeyim
diyor. Evet, büyük hedeflerle ilgileniyorum diyor ama bunun iki tane sorunu var. Bu eser siyaseti söyleminin ya da Türkiye 100 yılı söyleminin açıkta bıraktığı iki tane boşluk var. Birincisi, toplumun gündelik sorunlarına çözüm üreten bir söylem değil bu. Toplumun son 4-5 yıldır gündelik sorunlarıyla ilgili bazı problemler var. Biraz önce sizin dediğiniz ekonomiyle ilgili birçok problemi var, demokrasiyle ilgili problemi var, hukukla ilgili problemi var vesaire.
Eğitim.
Yani tabii her alanla ilgili bir problemi var seçmenin. Erdoğan kampanyası bu problemlere bir çözüm üretmiyor. İkincisi, her seçim geçmiş performans kadar gelecekte ne vaat ettiğinle ilişkilidir. Erdoğan geleceğe dair bir şey söylemiyor topluma. Yani Türkiye'yi benim yönetmem lazım. Çünkü benim yönettiğim Türkiye'de şöyle olacaksınız gibi bir mesajı yok Erdoğan'ın. Şimdi dolayısıyla bunlar iki eksiklik. Bu nedenle Erdoğan seçmeni, aslında Erdoğan kampanyası, Erdoğan'a zaten oy vermiş seçmenin kaçmasını engellemeye yönelik bir kampanya. Yeni seçmen kitlesi kazanmaya yönelik bir kampanya değil. Şimdi burada mukayeseli avantajı var Kılıçdaroğlu kampanyasının. Çünkü Kılıçdaroğlu muhalefette 20 yıllık iktidarın ürettiği hoşnutsuzluklar var. Üstelik Kılıçdaroğlu kampanyasının Türkiye'ye vaat edebileceği bir toplumsal, siyasal önerisi de var. Başkanlık sisteminin değiştirilmesini öneriyor. Parlamenter sisteme geçiş bağlamında, değil mi? Evet. Yani bütün bu son dönem iktidar politikalarından duyulan rahatsızlıkları gidermeye yönelik bir sürü şey vaat edebilir. Adalette, eğitimde, sağlıkta, ekonomide vesaire. Fakat burada henüz Kılıçdaroğlu kampanyasının da bu tür bütüncül vizyoner söylemlerden öte çok tekil meseleler üzerine tekil vaatlerle sınırlandığını gözlemliyorum. Mesela konvansiyonel bir kampanya mantığıyla hazırlanmıyor Kılıçdaroğlu kampanyası. Sosyal medyada tekil mesajlar üzerinden dile getirilen bir kampanya.
O zaman daha somut olmuyor mu? Mesela ne diyor? İşte yoksulluğu bitireceğiz diyor. Evet, aile sigortası diyor.
Daha hani... somut ama kitlesel psikolojiyi etkilemekte aciz kalıyor.
Evet.
Yani münferit her bir sektörle ilgili ne vaat ettiği belli. Bunlar pozitif de vaatler. Kampanyanın dili ve psikolojisi de güler yüzlü ve pozitif bir kampanya. Fakat buradan bir bütüncül psikoloji oluşmuyor. Şimdi temel hedefimiz eğer son 20 gün kala kararını vermemiş seçmenin ya da aslında Kılıçdaroğlu'nun ve Erdoğan'ın potansiyel seçmeni olmasına rağmen, aslında bu Erdoğan için çok geçerli değil, Kılıçdaroğlu için geçerli bu artı %10 Sinan Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçmeni. Normalde karar verdiği halde son 10 günlük, son 1 aylık yaşanan gelişmeler dolayısıyla rahatsız olup gitmiş bir seçmen varsa, bu seçmeni tekil meselelerle ilgili çözümlerle kendinize çekemezsiniz. Emeklilik maaşını arttıracağım, bana oy ver. Asgari ücreti arttıracağım, bana oy ver. Stopajı kaldıracağım, bana oy ver. Üzerinden bu tür seçmeni geri çekemezsiniz. Bu tür seçmenin siyasal bazı şeyi var, soruları var. Bu seçmen bütüncül, kuşatıcı, vizyoner bir gelecek vaadiyle geri kazanılabilir. Bunun da yolu bu seçimin nasıl bir seçim olduğunu daha iyi anlatmaktan geçiyor. Yani bu seçmene evet bana kızdın, Muharrem İnce'ye gittin ama bu şöyle bir seçim. Bu kızgınlığını şimdi biraz ötele dedirtecek bir psikoloji üretmek lazım. Bu tek tek vaatlerle oluşacak bir
seçmenin siyasal şeye ilişkin soruları var dediniz ya, nedir o soruları?
Ya şöyle, mesela Erdoğan'a tepki anlamında başka bir türlü mesele var. Kemal Bey'den ne istediğiyle ilgili başka meseleler
nedir
var.
Nedir onlar?
Şimdi son dönemde iktidarın politikalarıyla ilgili neredeyse bütün toplumsal kesimlerin birbirinden farklı şikayetleri var. Bu da doğal bir şey. Yani bir iktidar var ve bu iktidar ülkeyi yönetiyor. Üstelik bir sürü diyelim ki badirelerden geçerek ülke yönetmeye çalışıyor. Üstüne ekonomik sıkıntılar doğuyor falan. Şimdi bir kere seçmenin Erdoğan iktidarının performansıyla ilgili bir şikayeti var. En son bunu deprem döneminde yaşadık.
Evet.
Depreme zamanına müdahale etmeme, ilk 2-3 gün arama kurtarma çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatmama gibi. İkincisi, çok fazla böyle liyakatı dışlayan ve neredeyse bir parti devleti hüviyetine giren bir partizanlık duygusuyla ülke yönetiliyor. Seçmenin birçok farklı kesiminin buna yönelik şikayetleri var. Demokratikleşme ile ilgili meselelerde evet. AK Parti Türkiye tarihinin en önemli adımlarını atmıştı daha önceki döneminde. Anayasal değişiklikler yaptı, yasal birçok değişiklik yaptı. Bütün seçimleri reform vaadiyle hazırlandı ve kazandı. Ama son 5 yıldır ne AK Parti'nin herhangi bir sözcüsünden ne Erdoğan'ın kendisinden reform paketi, işte değişim talebi, demokrasiyi daha fazla derinleştirmek vesaire gibi laflar duymamaya başladı.
Evet, evet.
Üstüne adaletten bir sürü alana bir sürü aksaklık var ve herkes bu tür meselelerde bir iktidarın müdahalesi olduğunu da gözlemliyor. Bütün bunların üstüne oturan devasa bir ekonomik sorun var ve bu ekonomik sorunu mevcut iktidar perspektifiyle çözülebileceğine yönelik herhangi bir umut da almıyor seçmen. Bütün bunun yansıması işte bir sürü alanda bir sürü tezahür. Şimdi bütün bunlara tekil meseleler üzerinden de çözüm üretebilirsiniz.
Evet.
Ama bütün bunu değiştirebilecek bütüncül bir program vaat ederek de bunu değiştirmeyi vaat edebilirsiniz. Ben ikincisinin kitlesel psikolojiyi etkileme açısından daha doğru bir adım olacağını düşünüyorum. O psikoloji henüz oluşmadı.
Anladım.
Yani bu önümüzdeki 2 haftalık dönemde bu psikolojiye yönelik yapılacak yatırımlarla karar verilebilir. Böyle olursa eğer seçim ilk turda da bitebilir elbette. Ama bu ruhu oluşmazsa ben seçimin kendiliğinden ikinci tura kalmaya daha yatkın ilerlediğini düşünüyorum.
Evet, anladım. Çok teşekkür ediyoruz Hatem Bey size programımıza katıldığınız için. Umarım seçimin yaklaştığı sıralarda bir kez daha sizinle bir yayın yapma şansı buluruz diyorum. Böylece de evet, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Size iyi günler diliyoruz.
Sağ olun.
Evet, Hatem Ete gerçekten çok sıra dışı yorumlarla programımıza konuk oldu. Ne diyor? %10'luk bir kararsız seçmene %10'luk bir kararsız seçmen daha eklendiğini ve bunların önümüzdeki süreçte kararlarını vermek için liderlerin söylemlerine bakacaklarını ve onları ikna eden partiye yönelebileceklerini belirtiyor. Tabii yine söylediği şu kritik parti, Memleket Partisi ve Sinan Oğan'ın oyu eğer %6'nın altına düşerse de seçim ilk turda sonuçlanır. Ama düşmezse ikinci turda sonuçlanır diyor. Ve her iki durumda da eğilimin birazcık daha Kılıçdaroğlu yönünde olduğunu belirtiyor. Tabii buna gerekçe olarak da AKP'nin 20 yıllık iktidarda olmasının yarattığı bir yorgunluğu dile getiriyor Hatem Ete. Ve şimdi biz önemli bir başka konuğu alacağız. Memleket Partisi sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal'ı alacağız. Önce bu İpek Özkal'a bağlanmadan önce şunu hatırlatmak istiyoruz. Dün Muharrem İnce'nin ilginç bir çıkışı oldu. Ne dedi? Bu ittifak, Millet İttifakı yanlış konumlanmıştır dedi. Aslında daha önce de söylediği gibi Memleket Partisi CHP ve İyi Partili bir ittifak kurulmalıydı ama olmadı dedi. Ve göreceksiniz ki Babacan ve Davutoğlu'nu işaret ederek CHP'ye bir tuzağa düşürdüklerini ve onunla CHP'nin listesinden seçime girerek seçileceklerini ifade etti. Ama aslında bununla ne mesaj verdi? Seçime sayılı günler kala dedi Muharrem İnce. Bunu hatırlatmasının sebebi neydi? Şimdi İpek Özkal hattımızda. Sayın Özkal, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aysel Hanım. Çok sağ olun.
Öncelikle merhabalar. Geçmiş olsun diyorum.
Çok
size.
Sağ olun.
Evet, rahatsız bir şekilde aslında mideniz galiba, mide rahatsızlığı
evet,
sizinki de.
Evet, sokak çalışmaları yapıyoruz şimdi.
Evet.
Tabii seçim yaklaştığı için herhalde üşüttüm orada.
Evet.
İşte ama devam ediyor,
evet,
hayat.
Geçmiş olsun diyoruz biz
çok
de.
Çok teşekkürler,
evet.
Sağ olun.
Evet.
Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederiz rahatsız olmanıza rağmen de yayınımıza katıldınız.
Rica ederim,
evet.
Seve seve her zaman.
Çok teşekkürler. Sayın İnce'nin dünkü açıklamasını nasıl değerlendirmek lazım? Bir yazılı açıklamaydı ve seçime
evet,
az bir zaman kala vurgusuyla yaptı bir de bunu.
Hı-hı.
Yani bu bir çağrı, hı-hı, mı Memleket Partisi'nin? Millet İttifakı'na, CHP'ye, İYİ Parti'ye bir çağrımı nasıl okumak gerekiyor?
Aysel Hanım, zaten bunu bu söylemi Genel Başkan daha evvel de dile getirmişti.
Evet.
Aslında Altılı Masa'nın diğer bileşenleri, yani İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki diğer 4 partinin toplamda oyunun da fazla olmadığı, işte %1, %1,5 en fazla toplasınız bir oyu olduğunu, Türkiye'de asıl olması gereken ittifakın Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Memleket Partisi olması gerektiğini söylemişti. Bunu daha evvel de söylemişti. Ve özellikle milletvekili listeleri açıklandığı zaman Türkiye'de bir siyasi deprem olacak demişti. Gerçekten de oldu. Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde diğer 4 partiden 77 tane milletvekili var. Bu 77 milletvekilinin içerisinde özellikle bizim vurgulamak istediğimiz, mesela işte Ankara'da Sadullah Ergin, eski FETÖ'cü dönemin Adalet Bakanı, İzmir birinci sırada Yüksel Taşkın gibi isimler var. Buna zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden de çok büyük tepkiler geldi.
Ordu'da İdris Naim Şahin var bu arada, İYİ Parti'de.
Evet, evet, İYİ Parti'de de İdris Naim Şahin var. Böyle isimler var. Tabii böyle isimlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatandaşın karşısına çıkması büyük tepkiler aldı. Partinin içerisinden de tepkiler aldı. Bununla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu en çapsız Dışişleri Bakanı demişti Sayın Davutoğlu için. Ali Babacan için Yüce Divan'da yargılayacağım demişti. Bu tip ifadeler de kullanmıştı. Bununla birlikte Sayın Babacan Sayın Oğuzhan Uğur'un programına katıldığı zaman ikinci tura dedi Sayın Muharrem İnce kalırsa Cumhurbaşkanı adayı olarak ben ona oy vermem dedi. Tabii bu da çok büyük tepki uyandırdı. Çünkü sizin asıl amacınız iktidarı göndermek değil mi? Ki biz bir muhalefet partisiyiz. Sayın İnce de bir muhalefet partisi genel başkanı. Bu tip konuşmaları aslında inandırıcı olmadıklarını gösteriyor. Halk tarafından da bir karşılıkları olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte Aysel Hanım şimdi sahalara bakıyoruz, miting alanlarına bakıyoruz. İşte Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ortada yoklar. Zaten Sayın Gültekin Uysal hiç yok ortalıkta. Ama kendileri Cumhurbaşkanı yardımcıları olacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu hep Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'la halkın karşısına çıkıyor. Ama aslında masanın diğer bileşenleri ortalarda yoklar çünkü vatandaşta karşılığı yok o isimlerin. Tepki alacaklarını da biliyorlar. Bu sebeple de farklı bir politika, farklı bir strateji izliyorlar ama ben bu stratejiyi hiç gerçekçi bulmuyorum.
Peki İnce evet
olduğunu düşünüyorum.
Evet, yani tablo buyken İnce'nin sözlerini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani niye bir yazılı açıklamayla bu tespiti yapmak durumunda kaldı?
Aysel Hanım, bu aslında tarihe not düşmek demektir. Yazılı açıklama yapıldığı zaman daha sonra ilerleyen dönemde biz bunları göreceğiz. Aslında Sayın İnce tarihe bir not düştü. Biliyorsunuz öngörüleri her zaman tutar. Depreme ilişkin öngörüsü tutmuştu. Çok önceden söylemişti deprem olacağını her kanalda. Şimdi yine çok önemli şeyler söylüyor Türkiye için. İşte siyasi deprem olacak dedi, milletvekili listeleri açıklandığında dedi. Gerçekten oldu. Bunun dışında işte ilaç krizi olacak dedi, oldu. Su krizi diyor, enerji krizi diyor, bunları da söylüyor. Bu da bir tarihe not düşmektir aslında. Millet İttifakı'nın yanlış bileşenlerle yola çıktığını söyledi ve bunu tarihe not düştü yazı açıklama yaparak. İlerleyen zamanda vatandaşlarımız da bunu görecekler.
Peki CHP'nin önemli isimlerinden biri Murat Karayalçın'ın geçen hafta yaptığı bir açıklama vardı. Ne yapın edin, İnce'yi bu sürece dahil edin diye. İncesiz olmaz, biz damdan düşen olarak 94 seçimlerini işaret etti. Damdan düşen olarak en iyi biz biliyoruz. Ve asıl olan evet bir Millet İttifakı var ama CHP'nin kaç vekil çıkardığı, CHP'nin ne yapacağı diyerekten de aslında o da bir uyarı ve çağrıda bulundu. Şimdi İnce'nin de bu açıklaması hala ittifakta yer alma ya da bir araya gelme konusunda bir olanak var mı?
Aysel Hanım, şimdi şöyle, ittifaklar dönemi kapandı biliyorsunuz resmi olarak. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bize geldiklerinde partimizi ziyarete geldi.
Kol kola bir fotoğrafa bakar dedi Murat Karayalçın.
Şimdi bizim tabii bir seçmen tabanımız var Aysel Hanım. Yani biz çarşıda, işte yolda vatandaşlarla da konuşuyoruz. Bununla birlikte Memleket Partisi'nin arkasında ciddi bir şey var. Vatandaş kitlesi var. Bize 100 bin imzayı toplamakta destek veren, bize üye olan. Şimdi genel başkan bunu hep söylüyor. Onlar diyor benim müritlerim değil. Bize aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Erdoğan'a oy vermek istemeyen, üçüncü bir seçenek arayan insanlar Memleket Partisi'nin çatısı altında toplandı. Bununla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu bize ziyarete geldiği zaman zaten Sayın İnce'nin 100 bin imza toplama süreci bitmişti. Adaylığı kesinleşmişti ve daha doğrusu kesinleşmesine bir gün kalmıştı. Sonrasında da zaten pusulalar basıldı. Bu sebeple aslında Memleket Partisi'ne olan ziyaretin işte son bir güne bırakılması ama ziyaret tartışmalarının özellikle bizim imza dönemimizde başlatılması. Yine Sayın Kılıçdaroğlu geldiği zaman hiç şeye ilişkin, işte Halil İbrahim sofrasına ilişkin hiçbir şey söylenmedi. Birlikte yol yürüyelim denmedi oturulan odada. Sonra dışarıda konuşuldu. Sayın Kılıçdaroğlu dışarıda buna ilişkin bir açıklama yaptı. Genel Başkan da bizim ilkelerimizi, özellikle terör örgütlerine karşı kırmızı çizgimizden bahsetti. O sebeple ben Sayın İnce'nin bu açıklama yapmasını tarihe bir not düşmek olarak açıklayabilirim. Ama seçime az bir zaman kaldı. Biz Memleket Partisi olarak sahalardayız. Var gücümüzle çalışıyoruz. dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Erdoğan'a oy vermek istemeyenler için biz üçüncü bir seçenek oluyoruz.
Peki yani hep Cumhurbaşkanlığını konuşuyoruz ama milletvekilliği seçimi için neler, durum nedir, tablo nedir? İşte evet. Şu andaki anketler İnce'nin %6 ila %10 aralığında olduğunu gösteriyor. Daha aşağıda olan anket sonuçları da var ama ortalaması da 7 civarı görünüyor. Şeyde nedir durum? Genel seçim için milletvekili seçimliğinde seçiminde durum nedir?
Şimdi Aysel Hanım, tabii çok fazla anket yapılıyor. Bu anketler bizi bir dönem %1 gösteriyordu. O %1 gösterdiği dönem biz %1 değildik. İşte sonra %2, %3 göstermeye başladılar. O dönemde de %2, %3 değildik. Biz halkta karşılığımız olduğunu görüyoruz. Sokakta karşılığımız olduğunu görüyoruz. O yüzden o anketlerin çok fazla inandırıcılığı yok. Ama biz barajı geçip meclise gireceğimizi düşünüyoruz. Tabii milletvekili seçimi olarak baktığınız zaman 83 ilde, 87 bölgede biz seçime giriyoruz. 13 tane kadın adayımız var, milletvekili adayımız var liste başında olan. Bu anlamda hani kadınları da destekleyen bir partiyiz. Memleket Partisi'nin mutlaka mecliste yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz yerli ve milli bir partiyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz. Bizim muhalefet tarzımız altılı masanın muhalefet tarzından farklı. Biz doğru yapılanları da söylüyoruz ama yanlış yapılanları da söylüyoruz. Yanlışı nasıl düzelteceğimizi de söylüyoruz. Biz de buna ilkeli siyaset diyoruz. O yüzden mutlaka Memleket Partisi'nin Türkiye'de doğru muhalefet yapan, tarzı doğru olan, ilkeli siyaset yapıyor. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partinin mecliste olması gerektiğini söylüyoruz. Mesela çok kısa söylemem gerekirse, biz Atatürkçü bir partiyiz. Kırmızı çizgimiz var. Atatürk çok önemli bizim için. PKK da bizim için terör örgütüdür. Hizbullah da terör örgütüdür. FETÖ de terör örgütüdür diyoruz. Yani senin terör örgütün benim terör örgütüm olmaz. Ama bunun dışında örneğin biz İHA'ları, SİHA'ları desteklediğimizi söylüyoruz. Biliyorsunuz altılı masadan, özellikle Sayın Babacan'dan buna ilişkin çeşitli açıklamalar gelmişti. Azerbaycan'a daha çok yardım yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Yine Azerbaycan'da ne işimiz var gibi çeşitli açıklamalar gelmişti. Kıbrıs'ın tabii ki bağımsızlığını, özelliklerini destekliyoruz. Libya tezkeresine evet diyoruz. Yine biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP hayır oyu vermişlerdi mecliste Libya'da, Libya için. Biz Doğu Akdeniz'de mutlaka olmamız gerektiğini savunuyoruz oradaki enerji kaynaklarımız açısından. Yine Suriye tezkeresine, Irak tezkeresine evet diyeceğimizi söylüyoruz. Ama bunun dışında örneğin İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyoruz. Biz gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni kabul edeceğiz diyoruz. Evet, sığınmacı peki, politikasını eleştiriyoruz ve sığınmacıları göndereceğiz diyoruz.
Evet. Bunlar peki bu %7'yi bulmanız gerekecek. Yani biraz o anlamda zorlanacağınızı düşünmüyor musunuz? Yani baraj dolayısıyla da seçmen hani %7'yi geçemeyeceğiniz düşüncesiyle belki diğer partilere de yönelebilir gibi görünüyor sanki.
Aysen Hanım, şimdi çok büyük bir algı çalışması yapılıyor. Yani eğer zaten siz de fark ettiyseniz sosyal medya üzerinden, bize troller üzerinden çok fazla yükleniliyor. Biz anketlerde bu şekilde daha az, yani Memleket Partisi'nin alacağından daha az gösterileceğini zaten biliyoruz. Çünkü bu bir taktik. İnsanlara şunu söylemeye çalışıyorlar, işte oyunuzu verirseniz boşa gider. Asla böyle bir durum yok. Çünkü biz Anadolu'da, İşte doğuda, güneydoğuda, batıda insanlarla konuştuğumuz zaman kesinlikle sizi destekliyoruz, arkanızdayız. Zaten genel başkanın yaptığı mitingler, esnaf ziyaretlerinin kalabalıklığı da bunu gösteriyor. Geçenlerde işte Bolu'daydık, sonra Karabük'teydik. Sahalar doldu, alanlar doldu. Bir esnaf ziyareti olarak başlıyor. Ama ondan sonra insan kalabalığı oluyor ve işte genel başkan orada sesleniş yapıyor. Bunları aslında gösteriyorlar. Çünkü Türkiye iki tane seçeneğe muhtaç değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi ikili bir yapıya muhtaç değil. Mutlaka bir üçüncü seçenek olması lazım. Yani testlerde bile A, B, C, D var. Burada soruluyor ya, A mı B mi? Hayır, C demek istiyor insanlar ve biz bu yüzden bir üçüncü seçenek olarak ortaya çıktık.
C dediğim olarak gibi, duruyoruz diyorsunuz.
Bu bir strateji aslında. Yani evet. Biz sosyal medyada troll hesaplardan işte yayılan bu algılarla çok mücadele ediyoruz. Bunları alıyor televizyonlar, gösteriyorlar. Yani özellikle medya ve sosyal medya üzerinden Memleket Partisi'ne çok büyük bir baskı var. Anketler de bunun diğer bir tarafı. Biz zaten evet. bunu biliyoruz çünkü bu bir strateji aslında. Bunu bir strateji olarak izliyorlar. Ama asla öyle değil. Çünkü bizim de kendimizce yaptırdığımız anketler var. Biz o anketlerde barajı geçtiğimizi görüyoruz.
Az önce Hatem Ete ile konuştuk. %10'dur klasik kararsız seçmen seçime yaklaşırken dedi. Ama bu seçimde evet. ilginç artı bir %10 daha var diyor. Yaklaşık %20'lik bir kararsızlıktan söz ediyor aslında. Peki evet. bu %20'yi ikna eden aslında evet, belki bir kısmı alacağım. Evet seçim sandığa gitmemeyi planlayan bunları da belki sandığa götürenler bu seçimde sürprizlere de yol açabilirler diye düşünüyoruz. İpek Hanım biz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
çok
katıldığınız için.
Çok sağ olun. Çok
size kolaylıklar
çok
diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Hoşça
çok
kalın. İyi yayınlar.
Sağ olun. Hoşça sağ olun. İyi yayınlar size de sağ olun.
Evet. Memleket Partisi Sözcüsü Profesör Doktor İpek Özkal, Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda yayın konuğumuzdu. Yayının başında Erdoğan'ın hastalığından söz etmiştik ve seçim sürecinde bu tempoyla rahatsızlıklar artabilir demiştik. İpek Hanım da midesini üşütmüş ama buna rağmen yayınımıza katıldı. Ayrıca teşekkür ediyoruz kendisine ve şöyle söyledi. Dün İnce'nin yaptığı açıklamanın yani bu Millet İttifakı yanlış konumlanmıştır. İYİ Parti, CHP ve Memleket Partisi arasında olmalıydı. Ve deva gelecek, Babacan ve Davutoğlu'nu kastederek deva gelecek CHP'ye tuzak kurdu. Sözlerinin ne anlama geldiğini sorduk. Bu bir çağrı mı dedik, yeniden el ele kol kola girilebilir mi dedik. İpek Hanım ittifak süreci kapandı ama ince tarihe bir not düşmek istedi. O nedenle de bu yazılı açıklamayı yaptı diye bize yanıt verdi. Ve anketlerin, kamuoyunun, trollerin, sosyal medyadaki trollerin söylemlerinin aksine Memleket Partisi'nin %7'lik barajı da geçerek meclise gireceğini ifade etti. Buna inandıklarını söyledi İpek Özkal. Evet, biz de bugünkü programımızın sonuna geldik ama hemen önümüzdeki pazartesi günü 1 Mayıs. Şimdiden tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum ve Salı günü görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden. Ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.